Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den yeni bir haftada herkese merhaba. Yine bir dünya turumuz olacak. Önce programımızın başında bu hafta, daha doğrusu hafta sonu demek lazım, Avrupa ile ilgili tartışmalar vardı. Çok kritik seçimler vardı. Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri, İtalya'da solcu başbakan Matteo Renzi'nin anayasa referandumu vardı. Bunların detaylarına bakacağız. Biraz böyle Avrupa rahatlamış gözüküyor. Orta Doğu'dan haberlerimiz olacak size aktaracağımız. Programın ikinci yarısında ise stratejist Metin Gürcan'a bağlanacağız ve biraz Türkiye'nin güney hattındaki duruma bakacağız. Elbap operasyonunu çok konuştuk ama geçen hafta yaşanan pek çok olay olmuştu. Hatırlayacaksınız, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rejim değişikliği çıkışından sonra haberler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO ile birlikte yaptığı operasyonun birazcık yavaşlama noktasına geldiğine işaret ediyor. Bundan sonraki senaryolar neler olabilir? Metin Gürcan'la konuşacağız. Efendim, bizi İstanbul Bursa 106.4'ten, Kocaeli 93.4'ten ve internetten rsfm.com.tr'den de dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, hafta sonu Avrupa Birliği nefesleri tuttu. Çünkü sığınmacı kriziyle birlikte Avrupa'da yeni bir yönelim başladı. Aşırı sağın yükselişe geçtiği bir yönelim başlamıştı. Bunların ilk sınavı ise Avusturya'da verildi. Aslında bir tekrar sınavdı bu, onu belirtelim. Çünkü yaz başında Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştı ve çok az farkla bağımsız aday Alexander Van der Bellen kazanmıştı. Ancak daha sonra usulsüzlük olduğu tespit edildi ve seçimin tekrarlanmasına karar verildi. Sonbahar denilirken Aralık ayına kaldı referandum ve nihayet dün Avusturyalılar sandık başına gittiler. Aşırı sağcı aday Norbert Hofer ilk seçimi az farkla kazanan ve daha sonra Van der Bellen'e iktidarı bırakan ama usulsüzlük nedeniyle yarışı bırakmayan Norbert Hofer bu sefer kaybetti. %53.3'ünü Van der Bellen aldı oyların. Aşırı sağcı rakibi Norbert Hofer ise %46.7'de, yaklaşık %47'de diyelim, kaldı. Yenilgiyi kabul etti, üzgün olduğunu söyledi. Çok da yılmış gözükmüyor bu arada, çünkü 6 yıl sonra çok daha fazla enerji yüklü olarak yeniden deneyeceğim diye de bir cümle kurdu. Van der Bellen ise Hofburg Sarayı'nda basın toplantısı yaptı. Herkesin cumhurbaşkanı olacağını ilan etti ve Avrupa yalnız bir tutum içerisinde olacağını da söyledi. Şimdi bu tabii Avusturya'ya ve Avrupa'ya rahat nefes aldırdı desek yanlış olmaz. Çünkü sığınmacı karşıtlığıyla tanınıyordu Norbert Hofer. Özgürlük Partisi de kendisini destekliyor, biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nin merkezileştirilmesine itiraz ediyordu. Türkiye'nin üye olması halinde ise Avusturya'nın birlikten ayrılmasını da savunuyordu kendisi. Dolayısıyla bütün Avrupa Birliği'nde bir rahatlama olduğunu söylemek mümkün. Hemen Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın açıklaması var. Tebrik etti mektupla Van der Bellen'i ve çok zorlu bir sınavlar karşı karşıya oldukları bir dönemde Avusturya'nın ortak Avrupa çözümleri bulma konusunda yapıcı katkıya devam etmesinin esas olduğunu vurguladı. Martin Schulz, Avrupa Parlamentosu Başkanı, yine bunu milliyetçiliğin, geri kafalı popülizmin ve Avrupa karşıtlığının ağır bir yenilgisi diye nitelendirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier ise Avrupa'da popülizme karşı iyi bir işarettir değerlendirmesi yaptı. Biraz erken gibi geliyor bu değerlendirmeler insana açıkçası. The Guardian gazetesinde akıntı tersine döndü. Avrupalılar Avusturya'da aşırı sağın yenilgisini alkışlıyor manşetini uygun görmüşler ama %46.7, yaklaşık %47'lik bir oy aldığını da Norbert Hofer'in unutmamak lazım. %53.3'e 46.7 çok da azımsanacak bir sonuç değil. Dalganın, akıntının tersine döndüğü anlamına gelir mi? Doğrusu ben çok da katılamayacağım. Evet, İtalya'ya bakalım. İtalya böylesine bir Avusturya'daki gibi bir Avrupa Birliği'ni sıkıştıracak tarzda diyelim tipte bir seçim değildi. Çünkü içeriği farklıydı. Daha ziyade aslında işte birliklerine de geç sağlamış olan İtalyanların yönetim idari sistemlerini yeniden düzenlemeleriyle alakalıydı diyelim. Çünkü anayasa değişiklikleri, işte devlet dairelerinde kesinti, çift meclisli bir yasama sistemi geçerli, yetkilerinin törpülenmesi, böylece daha kolay yönetilecek hale getirilmesi diyelim gibi hedefler, işte devletin turizm, kültür varlıkları, sivil savunma konularında karar verme yetkisine sahip olması, işte sadece milletvekillerinin hükümete karşı güvensizlik oyu kullanabilmesi, senatörlerin çok da söz sahibi olamaması vesaire, böyle bir takım idari meseleler aslında İtalya'nın. Çünkü çok fazla koalisyonlarla yönetiliyor İtalyanlar ve çok fazla seçime gidiyorlar. Başbakanlarını da çok kısa süre içerisinde değiştiriyorlar. Bunu düzeltme hedefiyle kendince Matteo Renzi başbakan bir şey ortaya koydu ama yenildi. Üstelik de az buz bir farkla yenilmedi. %65'lik bir katılım sağlandı, yaklaşık %60'ı İtalyanların bu anayasa değişikliklerini onaylamadılar. Koalisyonla yönetilmek istiyorlar İtalyanlar. Belki de şikayet ediyorlar ama bir tek bir liderin çıkıp ya da tek bir hükümetin çıkıp her şeyi dayatmasını istemiyorlar. Öyle gözüküyor. Bu sonuçta bu anlama geliyor. Matteo Renzi istifa edeceğim demişti. Nitekim hemen Başbakanlık Sarayı Çigi'de basın toplantısı yaptı. Yenilgisini kabul etti. Hayır cephesi kazandı dedi. İtalyan halkı net ve açık konuştu dedi. Sorumluluğu üstleniyorum dedi. İşte bugün istifası nitekim bekleniyor kendisinin. Yine tabii bu işten kim faydalı çıkacak ona bakmak lazım. Çünkü daha çok İtalya'da 5 yıldız hareketi, yıldızı parlıyor Beppe Grillo, eski komedyen. 30 yaşında aynı hareketten bir başkan yardımcısı var meclisin, Luigi Di Maio. Bu da enteresan bir isim. İtalyan siyasetinin işte en seksi erkeği kabul edilen 5 yıldızcı yine bir Di Battista diye bir isim var. Kuzey Ligi'nden Matteo Salvini var. İtalyan kardeşliğinin kurucusu, eski gazeteci var. Ve tabii Silvio Berlusconi'nin ismi yine geçiyor. Gerçi kendisi tahtı için daha genç bir takım isimlere yatırım yapmaya başladı şimdiden ama Renzi ve İtalyan solu bundan sonra ne olacak, nereye gidecek, buna bakmak lazım. Çünkü muhtemelen yine seçim yapılacak ve bu seçimlerde işte bu saydığım isimler ve 5 Yıldız Hareketi yine sürpriz yapabilir. 5 Yıldız Hareketi de Avrupa'ya kuşkucu bakan bir hareket. Dolayısıyla İtalya'da da bir perde açılıyor olabilir. Tepkilere son olarak bakarsak, tabii İtalyanların tepkileri verildi Avrupa Birliği'nden. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande kendisi de seçimlere katılmıyor, popülaritesi çok düşük biliyorsunuz. Avrupa Parlamentosu grubundan Avrupa'ya hayır dedikleri anlamına gelmiyor tarzında yorumlar var burada da. Ama tabii Fransa'nın gelecek yılki seçimlerde hatırı sayılır oy alması beklenen aşırı sağcı ulusal cephesinin lideri Marine Le Pen hemen İtalyan halkının Renzi ile birlikte Avrupa'yı da reddettiğini söyledi ve hayır oyu kullananları tebrik etti şimdiden. Demokrasiye zarar verecek bir anayasa değişikliği planladığı için halk arasında kutuplaşmaya da sebep olmakla İtalya'da itham ediliyor Matteo Renzi. Evet, Avrupa'dan iki başlık daha söyleyelim. Avrupa Birliği'nden 23 Haziran referandumuyla çıkma kararı alan Brexit ile ilgili hukuki süreç, yetki tartışması var ortada. Bunu çözecek hukuki süreç bugün başlıyor. Ülkede yüksek mahkemede görevli 11 yargıç, hükümetin parlamento onayı olmadan AB'den ayrılma müzakerelerine başlama yetkisi olup olmadığına karar verecek. Ya bu iş çok su bu pilav çok su kaldırır demek lazım elbette ama bunun başlangıcı olarak bakabiliriz bunu. Fransa'dan vereceğim başlıkta Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili daha önce de söz etmiştim size, Manuel Valls başbakanı François Hollande'ın adaylığını açıklayabilir diye bir takım söylentiler vardı. Şimdi işte bu iddiaya dönüşmüş vaziyette, bugün bir açıklama yapması bekleniyor. Ben henüz görmedim bu saate kadar, yaparsa da şaşırmayın diyeceğim size. Hollande'ın zaten aday olmayacağını açıklamasının ardından da Manuel Valls'a, sol cephede Manuel Valls'a çevrilmişti. Nicolas Sarkozy tasfiye oldu kendiliğinden. Sağ cephede, Fransız sağında ve Fillon'un adaylığı kazandığını da geçen haftadan anımsayalım. Evet, Avrupa'ya bakalım tekrardan. Avrupa'daki sığınmacı kriziyle ilgili birkaç notum olacak. Almanya'da üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisinin üniversite öğrencisi kızının tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesiyle ilgili polisler 17 yaşında bir Afgan mülteciyi yakalamışlar. Maria Landerburger 16 Ekim'de bir vakada başına geliyor bunlar. Ve Almanya İçişleri Bakanlığı'nın da çok sayıda Afgan'ı sınır dışı etmeyi planladığı yolunda Almanya'dan haberler var. Steinmeier, Almanya'nın Dışişleri Bakanı, hafta sonu Yunanistan'daydı. Meslektaşları ortak basın toplantıları düzenledi. Türkiye ile sığınmacı anlaşması ve mutabakatın önemine dikkat çekti. Yoksa bu iş Yunanistan'ın üzerine kalır ikazında bulundu Steinmeier. Evet. Uluslararası hukuka göre hareket eden bir komşu istiyoruz diyerek de Türkiye'den son dönemde verilen mesajları eleştirdiklerini de gördük. Onu da belirtelim. Özellikle Lozan Anlaşması ile ilgili Yunanların daha önceki tepkilerini de aktarmıştım size. Hristiyan Demokrat Birlik Partili Alman politikacılar ise Türkiye'nin sığınmacı anlaşmasını koz olarak kullanmasını, en son Cumhurbaşkanı'nın hani bırakırız sınırı salarız mealli cümlesini eleştiriyorlar, eleştirmeye devam ediyorlar. Şantaja boyun eğmeyiz tepkisi göstermişler Almanya'da. Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier de aynı şekilde mutabakatı feshetmesinin AB açısından bir bağımlılık yaratma tehlikesi yok bunun diyorlar kendileri, ama öte yandan da işte Steinmeier'da ne kadar önemli olduğunu anımsatıyor. Ama bir yandan bu gümrük birliği meselesini de tartışıyorlar. Türkiye'nin kaybedeceği çok şey var lafları eşliğinde tartışıyorlar. Gümrük Birliği daha çok Avrupa Birliği'nin lehine olan bir mekanizma olduğu için tabii biraz burada bir tuhaflık olduğunu düşünüyorum şahsen. Ama AB'yi gülünç duruma düşürmesine müsaade edemeyiz demiş Hessen'in başbakanı Bouffier ve Gümrük Birliği'nden de Türkiye'yi çıkartabiliriz demiş. Evet, hafta sonunda bu arada Faruk Çelik'in, Bakan Faruk Çelik'in biz AB'den yanayız, kriterlerden yanayız, Batı'dan yanayız. Ama işte biz esas siz bizim uygulamalarımızdan, kriterlerimizden rahatsız oluyorsunuz ama esas biz sizin gidişatınızdan kaygılıyız diye de bir açıklama yaptı. Böyle karşılıklı kaygılar hem Avrupalılarda hem Türkiye hükümetinde var gördüğünüz üzere. Evet. Evet, Cumhurbaşkanı'nın cumartesi günü verdiği mesajlar vardı. Daha çok Rusya, İran ve Çin'le ilgili ve Türkiye'deki ekonomik krizle ilgili diyelim. Çünkü asıl gündemi son 3-5 gündür dolardaki yükseliş belirliyor biliyorsunuz. Cuma günde program yapmıştık bununla ilgili. Cumhurbaşkanı Rusya, İran ve Çin'le görüştük. Yerel paramızla alışveriş yapalım. Rusya ile ruble, Çin'le yuan, İran'la dinarla alışveriş yapacağız. Bir tuzak kuruldu. Bu tuzağı bozmamız lazım mesajını vermiş durumda. Şimdi tabii bakacağız bu konuyla ilgili ne gibi gelişmeler olacağına. Çünkü 6-7 Aralık'ta Başbakan Binali Yıldırım Rusya'yı ziyaret ediyor. Geçen hafta da belli olmuştu zaten bir kısmı programının. Öncesinde bir takım açıklamalar da yapıldı Başbakanlık'tan. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşülecek ve görüşmede bu konu, iki ülke arasındaki alışverişlerin TL ve ruble olarak yapılması yönünde ilk somut adımın atılacağı söyleniyor. Bakalım ne çıkacak oradan. Ekonomistler de tabii bunu değerlendiriyorlar bir şekilde. Bunu söylemek gerekiyor. Bir bakayım, bir not daha var. Ziyaret sırasında Türkiye heyetinin tüm harcamaları da ruble ile ödenecekmiş. Yani bunun tabii ben çok ekonomiden anlamadığım için şimdi size yalan yanlış bir şey söylemeyeyim ama rubleyle, TL'den rubleye çevirip ödenmesi neyi kurtarıyor açıkçası çok anlayamıyorum. Genel ekonomik durum düşünüldüğünde sadece doların yükselmesiyle de alakalı değil, faizlerle alakalı. Zira yatırımlarla alakalı ve Türkiye'den kaçan sıcak parayla da alakalı bir kriz yaşıyoruz. Ben de okuduğum kadarıyla ekonomi uzmanlarının söylediklerinin. O yüzden hani bunlar ne kadarlık bir tasarruf getiriyordur, doğrusu orasını çok bilemedim. Evet. Evet, bu arada Rusya Akkuyu nükleer santralindeki ilk ünite için tarih vermiş. 22 Nisan 2023. İkinci ünite 2024 yine Nisan. Üçüncü ünite 2025. Dördüncüsü 2026 tarihinde işletmeye açılacakmış. Bu nükleer işi beni hakikaten ürkütüyor ama nükleer teknolojide Fransa'da biliyorsunuz çok önemli bir kısmını enerjisinin nükleer teknolojiden sağlıyor Fransa, ama tabii çok güvenliğe dikkat ediyorlar. Aynı şekilde Japonya'da onca kazaya, depreme rağmen Almanya ise bunu tasfiye etmeyi tercih etmiş bir ülke. Türkiye'nin de herhalde güvenlik sıkıntılarının iyi hesaplanması lazım diye düşünmekte fayda var. Evet, bir başlıkta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Ankara ve Moskova arasındaki görüşmelerin Türkiye'nin ittifak karşısındaki yükümlülüklerine aykırı olmadığı vurgusu yaptı. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı yarın Brüksel'de olacak. Öncesinde konuşmuş, yani biz zaten Rusya'nın tecrit edilmesi için bir çağrı yapmadık gibi cümleler sarf etmiş kendisi. Biraz Suriye'ye bakalım. Halep'in doğusunda Suriye ordusunun ilerleyişi devam ediyor. Neredeyse çoğunu temizlemiş durumdalar. 3 mahalle kaldığı ve onların kuşatıldığı haberleri geliyor. Bir yandan sivilleri çıkartıyorlar. Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar var. %52'den fazlasını oluşturan bölgenin temizlendiğini aktardılar. Suriye medyası da cihatçıların teslim olmak için görüşmelere başladığı yolunda iddialara yer veriyor. Ama kalmak isteyenler de bu arada ezilecek, öyle anlaşılıyor. Birbirlerine düştüklerine dair haberler var. Aralarında çatışmalar çıktığı, silah ele geçirme konusunda bunlar da tartışılıyor. Bir yandan da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yeni bir tasarı Mısır, Yeni Zelanda tarafından gündeme taşındı. Şimdi Halep temizlenirken ne tasarısı diyeceksiniz? İşte böyle bir tasarı ortaya atılmış vaziyette. Buna Rusya biraz kızdı açıkçası. Sergey Lavrov'un, Rusya Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var. Suriye konusunda, çünkü biz Amerikalılarla tekrar Halep konusunda uzlaşma zemini bulmaya çalışırken birdenbire böyle bir BM Güvenlik Konseyi tasarısıyla karşımıza geliyorlar. Çabaları baltalayan bir provokasyon bu ifadelerini kullandı Sergey Lavrov. Önceki deneyimlerine dayanarak tekrardan 7 gün ara verilmesi taslakta bunlar var. Hazırlanan taslakta yeniden 7 günlük bir ara verilmesinin cihatçıların, pardon İspanya'yı eksik söylemişim, Mısır, Yeni Zelanda ve İspanya'da var bu taslağı hazırlayan arasında, yeniden toparlanmasını sağlayacak. Daha önce biz bunları yaşadık. Halep'in doğu kesimlerinin militanlardan kurtarılmasını bu iş zorlaştırır diyor. Zaten biz konuştuk, Amerikalılarla konuşuyoruz. Cenevre'ye de gitmeye hazır olduğumuzu söylemiştik. Halep'in doğu kesiminden ayrılması için belirli rotalar, zaman dilimleri üzerinde anlaşmaya varmaya çalışacağız. Nereden çıktı bu tasarı şimdi? Tepkisini gösterdi Sergey Lavrov. Evet, aynı şekilde John Kerry hafta sonunda bir açıklama yapmıştı. Brookings Enstitüsü'ndeki konuşmasında Halep'teki çatışmaların bitmesi için siyasi çözüm, işte radikal örgütler dahil muhaliflerle görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. Tabii Amerikalılar radikal örgütlerle gayet güzel müzakere ediyorlar biliyorsunuz. Bu hala görüşüyoruz vurgusunu yaparken de Halep'in boşaltılması krizi çözmez gibi bir takım Halep Savaşı'nın sonlanması krizin bittiği anlamına gelmez cümlelerini kurmuştu. Siyasi bir çözüm getirilmeli. Evet, baştan beri zaten herkes bunu söylüyor. O yüzden de bir muhalefet var, ama bir de dış muhalefet var. Onu hatırlatmak lazım. Yani Riyad destekli Körfez ülkelerinin desteğindeki bir muhalefet var. Michel Kilo, Suriyeli Hristiyan yazar, bir sesli mesaj yayınlamış. O da çok sert eleştirmiş Suudileri. Ne tarih, ne Araplık, ne millilik, ne de İslam duygusuna sahipler, gerçekçi değiller. Siyasi düzeyin çok altındalar. Hakaret etmek istemiyorum. Muhatabıma saygımdan dolayı küfür etmek istemiyorum ama dilimi kontrol edemem demiş. Suriye'yi, bölgenin en güzel ülkesini Suudi Arabistan'ın viran hale getirdiğini söylemiş. Michel Kilo muhalefetle birlikte hareket ediyordu, hatırlayalım. Onun için önemli bir isim. Hal böyleyken Türkiye ve Körfez ülkelerinden bu BM Güvenlik Konseyi tasarısına tabii destek geldiğini belirtmek lazım. 4 ülke: Suudi Arabistan, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Halep'te insani durumun kötüye gittiğinden hareketle işte süreci izleyelim tarzında bir açıklama yapmışlar. Rusya'nın tepkisini vermiştim size. Bir de çok önemli, aslında hep arada derede kalıyor ama Amerikan Kongresi'nde aslında yeni gelmekte olan Donald Trump yönetiminin Suriye'deki cihatçı grupları uçak savar füzeleriyle donatması için gereken onay verildi. Onu belirtelim. Amerika'da bundan sonraki süreçte tabii acaba ne olacak? Çünkü Donald Trump'ın bu konudaki politikaları farklı gibi gözüküyor ama işte üzerinde baskı uygulamak gibi, bir Trump'ın üzerinde baskı uygulamak ve Rusya'yla işbirliği içerisinde bu işi çözme yolunun ötesinde başka yerlere gidebilmesinin yolunu açmak diyelim. Biraz dolaylı bir cümle kurdum ama onun için bu tarz şeyler yapıldığı yorumları eksik değil. Evet, Suriye'den birkaç küçük başlığım daha var. Amiral Kuznetsov uçak gemisi Rusya'nın Doğu Akdeniz'de, biliyorsunuz. Oraya iniş yapan bir Su-33 güvertenin dışına çıkmış. Son dönemde de uçak kayıpları olmuştu. Burada başka bir şey tabii. Güvertenin dışına çıktığı için dönüş yapmaya çalışırken sınırın dışına çıkmış. Pilotta bir sıkıntı yok. Pilotun hayatında bir tehlike yokmuş. Halep'teki mayınları temizleyecek Rus uzmanlar Humeym'in üstüne ulaşmışlar. Çünkü bir yandan da ele geçirilen, militanlardan kurtarılan yerlerde işte bu bir tuzakları, kimyasal maddeler bulundu okulların içerisinde. Bütün hepsinin görüntüleri yayınlandı. Yine aynı şekilde mayınlama yapılmış çok yoğun bir biçimde. Temizleme faaliyetlerine başlamış durumdalar. Bir yandan yerel ateşkeslerle kurtarılan yerlerde altyapı faaliyetleri de aslında Suriye'de başladı diyebiliriz. Suriye ayrıca devlet başkanı Esad 2017 devlet bütçesinde %34 arttırmış. Ne kadar yapmış? 5.1 milyon dolara çıkartan bir tasarı, yasa tasarısını onaylamış. Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar. Krizden zarar gören işletmelerin zararlarının giderilmesi, kamu kuruluşlarının yeniden inşası ve tadilatları amaçlıyormuş bu arttırım, onu belirtelim. Evet, son bir başlık yine İran'la bağlantılı diyelim buna. Suriyeli sivillere yardım amacıyla ortak insani operasyon gerçekleştirmekten bahsetti İran Dışişleri Danışmanı Hüseyin Şeyhülislam. Rusya ve İran'la birlikte tüm kaynaklarımızı kullanacağız dedi. Hakikaten Rusya'nın Halep'te militanlardan kurtarılan bölgedeki sivillere yönelik insani yardım. Evet. İşin Irak ayağında Barzani yönetimiyle, yani Kürdistan bölgesel yönetimiyle sınırın Suriye tarafındaki PYD arasında bir gerilim var. Aslında Suriye'de Kürtlerin yoğun olduğu bölgede Barzani ile bağlantılı NKSA üyelerine yönelik baskılar olduğunu söylemek mümkün. Amude ilçesinde, Haseke ilinde NKSA üyeleri bir eylem gerçekleştirmeye çalışırken PYD'liler tarafından engellendikleri yolunda haberler var. Barzani buna öfkelenmiş gözüküyor, Barzani yönetimi, ve bunu kınayan göstericilere saldırıldı. Bu suçu işleyenler mutlaka bedelini ödeyecektir diyen bir açıklama yapmış. Cuma günkü bir olay bu aslında. Parti binalarına da saldırıldı ve NKS üyelerinin yaralandığı yolunda haberler var. Evet, bu arada PYD'nin kontrolündeki Tel Abyad'da PYD dediğiniz işte Suriyeli Kürtlerin diğer bölgede yaşayanlarla kurduğu yönetimin bir parçası aslında. YPG demek lazım herhalde. Akçakale'den görülebilen Tel Abyad'a bayrağını astığı yolunda haberler var. Bir de Suriyeli ve Iraklı Kürtlerle ilgili haberlerin tamamlayıcısı Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in açıklamaları. Kendisi Mesut Barzani'ye mesaj iletmiş, ülkesinin terörle mücadelede Kürt bölgesi ve peşmerge güçlerinin desteğinin süreceğini belirtmiş, telefonla arayarak yapmış bu mesajını. Demiş ki Barzani de görüşmede demiş ki umuyoruz ki ABD Kürtlerin meşru davasına sahip çıkar mesajı vermiş Pence. Evet, işin İran ayağı ile ilgili haberlere bakalım. Çünkü hafta sonu size aktarmıştım buradan. Amerika 10 yıl daha, Amerikan Kongresi İran'a yaptırımları 10 yıl daha uzatmıştı. Uzatma kararı almıştı. Aslına bakarsanız 2015'te imzalanmış olan nükleer dünya güçleriyle İran arasında imzalanmış olan anlaşmanın ihlali anlamına geliyor bu. Çünkü anlaşma uyarınca İran şartları yerine getirdikçe yaptırımların aşamalı olarak kaldırılmasını öngörüyordu zaten anlaşmanın kendisi. Ama Amerikan Kongresi 10 yıllık bir uzatma kararı aldı. Barack Obama veto edebileceğini söylemişti böylesi bir kararı. Ama Beyaz Saray sözcüsü Eric Schultz'un hafta sonunda yaptığı açıklama, İran'a yönelik enerji alanındaki yaptırımların süresini uzatan bu tasarıyla ilgili biz aslında gereksiz olduğuna inanıyoruz. Ama bu ortak kapsamlı eylem planıyla da yasa çatışmıyor çok fazla. O yüzden Obama'nın imzalamasını bekliyoruz demiş. İran pek öyle düşünmüyor. Ruhani'den en son bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı kınamış, geçen hafta aktarmıştım ben, size hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Ruhani ise eğer Obama da bu yasayı onaylayıp yürürlüğe konulursa mutlak şekilde yanıt vereceklerini söyledi, sert bir dille eleştirdi. İran hiçbir zaman nükleer anlaşmayı ihlal eden olmadı, olmayacak. Verdiğimiz taahhütlerimize bağlıyız. Ancak açıkça söylüyorum, anlaşmanın P5 artı 1 ülkelerinden herhangi bir tarafından ihlal edilmesine katlanamayız ve ona uygun bir yanıt veririz dedi. Hatta karar uygulanırsa İran'ın anlaşmadan da çekilebileceği gibi böyle pencere aralayan demek lazım. Aslında bu anlaşma iki taraf için de uygun gibi gözüküyordu. Neredeyse yüzyılın anlaşması nitelemesini bu bağlamda hak eden bir anlaşmaydı ama böyle bir kapı aralamış Ruhani. Olası Trump'la birlikte olası gelişmeleri de hesap ederek belki, çünkü Donald Trump hem de ekibi itibariyle hem de kampanyasında verdiği mesajlar itibariyle biraz İran karşıtı bir safta duruyor. Onu da belirtelim. Evet, İsrail Büyükelçisi'nin Eitan Naeh'in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini, güven mektubunu takdim ettiğini aktarayım size. Biraz vaktim azaldı. Metin Gürcan'a bağlanacağız, ona soracak çok şeyimiz var. Küçük başlıklarım daha var, onları da aktarayım. Donald Trump ülkesinin diplomatik ilişkisinin bulunmadığı Tayvan'ın devlet başkanıyla doğrudan görüşünce Çin'le küçük çaplı bir kriz çıktı. Çin parası da değer kaybetmiş bu arada. Çin ilk şey yaşandı yani aslında Donald Trump döneminde Çin'le ilk gerilim diyelim yaşandı. Twitter hesabından Trump Çin para biriminin değerini düşürüp ABD şirketlerinin rekabet gücünü kırarken, ürünlerimize yüksek vergi koyarken ya da Güney Çin Denizi'nin ortasına askeri inşa ederken bize sordu mu? Hiç sanmıyorum diye yazınca oluyor bütün bunlar. İşte John Kerry dahil herkes eleştirmiş. Yahu hani daha önce biz bilgilendirmedi, biz geçiş yönetimi, şu an Amerika'da öyle oluyor, iktidar devri geçiş yönetimi ilan ediyorlar. Biraz işleri karıştırmış gözüküyor. Evet, Amerika'nın Kuzey Dakota eyaletinde tartışmalı beyazların şikayeti üzerine onların toprakları kirleneceğini, işte yerli bölgesi kirlensin diye oraya alınan petrol boru hattı projesi durduruldu. Yeni bir güzergah belirlenecek. Büyük bir seferberlik başlamıştı. En son gazi askerler, dünyanın dört bir yanında savaşmış Amerikan askerleri de 2000'den fazlası aralarına katılmak üzere yola çıkmışlardı. Missouri gölünün gölünden, Missouri nehrinin altından geçecek ve bir yerlilerin bölgesinde su kaynağını kirleteceğinden, ayrıca kutsal yerleri var, onların mezarları var, bir tür ritüelleri orada gerçekleşiyor, şikayet ediyorlardı ve geçen yazdan bu yana eylemler devam ediyordu. En son dondurucu havada Amerikan güvenlik güçlerinin göstericileri hakikaten tazikli sularla perişan ettiği görüntüleri izlemişti sosyal medyada ve televizyonlarda. Dünyanın geri kalanı büyük tepki yaratmıştı. İşte orada direniş kazanmış gözüküyor. Boru hattı projesi durdurulmuş. Artık yeni bir güzergah belirlenecek. Evet, son olarak Fidel Castro özel törenle gömüldü. Geçen hafta gündemimizdeydi, hatırlayacaksınız. Santiago kentine külleri götürüldü. Orada Jose Martin'in mozelesinin yanına defnedildi. Santa Ifigenia mezarlığında 9 gündür yas, ulusal yas vardı. Latin liderler cenaze sırasında yerlerini aldılar. Bunu da aktarmış olalım. Bir kısa ara verelim. Nora Nur'dan Forget What I Said'i dinleyelim. Ondan sonra Metin Gürcan'la buradayız. Bizden ayrılmayın.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Metin Gürcan var. T24 yazarı, Almonitör yazarı ve stratejist. Eski asker diyeceğim değil mi? Eski subay. Hoş geldiniz Metin Bey.
Teşekkür ederim Ceyda Hanım ama stratejist de çok iddialı bir kelime olmuş beni tanımlayan. Ben güvenlik analistiyim efendim. Peki. Memleketimizde biliyorsunuz yeteri sayıda var stratejist. Onlardan birisi olmak istemem, haddimi bilirim.
Peki, o zaman güvenlik analisti diyelim size o evet. zaman. Efendim şimdi geçen hafta tabii çok tartışmalı gelişmeler yaşandı. Askerlerimizin maalesef yine kaçırıldığını gördük. Cumhurbaşkanının bir rejim değişikliği çıkışı oldu. Daha sonra Rusya'nın izahat talebi oldu. Daha sonra sözler geri alındı gibi bir şey oldu derken ortada şöyle bir durum var. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO gruplarının Elbap kapısında durduğu anlaşılıyor şimdiye kadarki gelişmelerden. Buradan tekrar Minbiç'e ya da hatta Afrin'e yönelebilecekleri yolunda bir takım iddialar var. Bir yandan da tabii Donald Trump yönetimi ne yapacak? Özellikle Kürtler konusunda duruşu nasıl olacak diye herkesin merakı kamçılanmış vaziyette. Önce şunu sormak istiyorum. Yani bu bütün bu yaşadığımız üst üste olayların ardından TSK durdu mu Suriye stratejisinde? Ya da böyle bir strateji var mı diye de sormam lazım belki ama. Bu mudur? Elbap kapısına kadar geldik. Orada bekliyoruz. Hedeflenenler başarıldı mı? Yoksa başka hamleler gelecek mi? Ya da bunun için yeni gelişmeler mi bekleniyor? Nedir sizin son baktığınızda gördüğünüz resim? Siz de geçen hafta iki tane bununla ilgili hem Türkiye'nin Doğu Batı eksenindeki yönelimi hem de risklerle ilgili, Elbap'la ilgili iki yazı yazmıştınız. Siz nasıl görüyorsunuz resmi?
Şimdi efendim öncelikle yani bu Fırat Kalkanı operasyonunun bilançosunu ortaya koymak, sonrasında da tartışacağımız konuyu bir bağlama oturtmak isterim. Bilanço şu, yani 24 Ağustos'ta başlayan bir operasyon. Aslında biz Türkiye'de bu operasyona stratejik önem atfediyoruz. Gerçekten sonuçları açısından stratejik öneme ait bir operasyon ama hani kabaca bir takviyeli mekanize tugay diyeyim. Yani özel kuvvetlerle desteklenmiş. Aslında orta çaplı bir operasyondan bahsediyoruz. Hı hı. 24 Ağustos'ta başlayan 100. gününü dolduran ne yazık ki 18 tane şehidimiz var biliyorsunuz. 100'e yakın da yaralımız var. Hı hı. Ve operasyon aslında Amerika'nın sert ikazlarından sonra Doğu Batı hattında yani Afrin'de Fırat nehrini sınır kabul edersek bir doygunluğa ulaşmıştı. Doğu Batı hattında. Şimdi Kuzey Güney hattında operasyonun Bab'a doğru 45 kilometrelik bir derinliğe ulaştıktan sonra da bir doygunluğa ulaştığını görüyoruz. İşte şimdi burada bu operasyonu ve aslında Suriye kuzeyinde neler oluyor bir bağlamına oturtmak lazım. Hı hı. Şu anda içinde bulunduğumuz zaman bir geçiş dönemi var biliyorsunuz. İki önemli aktör. Türkiye'de biz bir bence hatayı yapıyoruz. Sanki Ankara merkez sabit merkezde duruyor ve diğer tüm aktörler onun etrafında dönüyor gibi analizlerimizi böyle başlıyoruz ama bence yanlış. Ortada iki sabit aktör var. Birisi Moskova, diğeri Washington. Washington'da şu anda geçiş döneminde biliyorsunuz. Yani bir yönetim devri söz konusu. Hı hı. Yani Washington'un bu yönetim devri ne demek? 20 Ocak'ta Trump hükümetinin yönetimi devralasıya kadarki dönemde Amerika'nın özellikle Pentagon Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ve sahadaki CIA aktörleri olarak söylüyorum. Orta ve üst düzey karar mekanizmalarının tabiri caizse felçli olduğu, yani çok fazla bir şey değiştiremediği bir statik dönem. İşte şimdi 20 Ağustos'ta Trump Orta Doğu ile alakalı, genelde Suriye ile alakalı ve IŞİD sonrası ve Suriye Kuzey ile alakalı politikalarını geliştirdikten sonra bütün aktörlerle oturacak masaya stratejik pazarlıklar. İşte bunun için herkes bence Şam'da Esad yönetimi, Moskova, Tahran, Bağdat, Ankara, bütün yerel ve bölgesel aktörler kendilerine alanda kazanımlarını arttırmaya çalışarak güç elde etmeye çalışıyor. Hı hı. Şimdi Türkiye biliyorsunuz BAP operasyonuna yönelik, yani özellikle kuzey-kuzeybatı hattından Bab'a doğru iki hafta önce bir büyük taarruza biliyorsunuz Ankara destekli S.O. unsurları kalktı. Evet. Ve bunun neticesinde hiç istemediğimiz o iki hadise yaşandı. Bunlardan birisi yani Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait fakat pilotunun kimliği konusunda uzman, yani uzlaşamadığımız. Bunda 3 alternatif ön plana çıkıyor. Onu da söyleyeyim size. Hı hı. Yani Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait Albatros cinsi sivil uçaktan bozma bir askeri uçak. kullanan pilot Suriyeli olabilir, İranlı olabilir, hatta Kuzey Koreli olabilir. Bakın Kuzey Kore ilginç, ilk kez yansıdı açık kaynaklara geçen hafta itibariyle. Biz ilk kez Suriye'de uzun zamandan beri aslında Şam'la stratejik ilişkiler geliştiren Kuzey Kore yönetimine bağlı yaklaşık 50-60 civarı pilotun da aktif olarak çatışmalara katıldığını öğrendik. Şimdi bu biliyorsunuz hava saldırısında ne yazık ki Bab'ın kuzeybatısındaki 3 kilometre kuzeybatısında işte Kuseyri veya Kuferi denen bir tepede ki orası bizim aslında Ankara tarafından desteklenen ÖSİ unsurlarının ve oradaki bunlara irtibatçı olarak birlikte hareket eden özel kuvvet unsurlarının bir nevi lojistik üssü toparlanma noktası gibi düşünün. Buraya yönelik çok net bir hava saldırısı. Ve biliyorsunuz iki askerimiz şehit oldu. Özel kuvvetlerden 5 civarında yaralımız var. Müteakiben şehit sayısı 4'e çıktı. Ondan sonra geçen hafta biliyorsunuz gene Bab'ın kuzeyinde özel kuvvetlere bağlı iki astsubayımızın tercümanlarıyla birlikte IŞİD tarafından kaçırılması ve Rakka'ya götürülmesi. Şimdi şunu söylemek lazım. Bağlama oturtma diyorum ya size. Şimdi burada aslında Suriye kuzeyinde kimin eli kimin cebinde belli olmayan ve hatlara ve cephelere bağlı olmayan bir savaş ortamı var. Yani bir çatışma ortamı var. Yani dağ veya ormanlık gibi arazi arızaları olmadığı için, arazi düz ve araçlı intikale çok müsait olduğu için çok hızlı şekilde sahadaki aktörler, güçler, birlikler yer değiştirebiliyor. İşte böyle hızlı ortamda yer değiştirme olduğu zaman da çok rahat bir şekilde siz taarruz ederken kendinizi savunmada bulabiliyorsunuz. Bir yere taarruz ederken veya çevirmeye çalışırken çevrilmiş bulabiliyorsunuz. Bu nedenle işte bu tarz aslında oyun içinde oyun veya ne bileyim ava giden avlanır tarzında çok kaygan bir zemin var. Bab'a güneye doğru da indikçe bu zemin artıyor. Şimdi şunu görüyoruz biz net olarak. Nasıl Amerika bu kuzey yani doğu batı hattında Fırat'ı bir sınır kabul edip Fırat Kalkanı'nın Fırat'ın doğusuna yani Kobani ve Cezire kantonlarına taşmasına izin vermem. Hatta Münbiç'i de önce bir Bab'da kendini ispatla ondan sonra Münbiç'i konuşalım tarzında Ankara'ya net bir kırmızı çizgi bildirdiyse görebildiğimiz kadarıyla Bab konusunda da Rusya tarafından desteklenen Esad yönetimi de bir kırmızı çizgi veriyor. Bab'a zaman, çok yaklaşma diyor. Evet, zaman, sebebi ne? Evet. Sebebi de şu Bab biliyorsunuz adı üstünde kapı Halep. Evet. Benim görebildiğim kadarıyla yani bu ara dönemde 20 Ocak Trump yönetiminin iş başına geleceği kadar ara dönemde bir şekilde Rusya tarafından desteklenen Esad güçleri Halep'i kontrol altına almak istiyor. Halep'in kuzeyden emniyetinin alınmasıysa Bab çok kritik. Yani eğer Bab'da ÖSO kontrolünü alırsa destek orayı ele geçirirse Halep'in kuzeyinin ele geçirilmesi çok zor. İşte burada da farklılaşan çıkarlar diye sizin programınızda da söylemiştim. Hani bir dereceye kadar Fırat Kalkanı'nda birleşen çıkarlar vardı. Yani Cerablus'un ele geçirilmesi o nedenle kolay oldu. Çünkü her aktörün üzerinde uzlaştığı bir noktaydı. Ondan sonra Fırat Kalkanı'nın batıya doğru genişlemesi ve Çoban Bey 98 kilometrelik IŞİD'den arındırılmış sınır hattının ele geçirilmesi. Burada da tüm aktörler hemen hemen aynı fikirdeydi. Bu nedenle birleşen çıkarlar vardı. Ama şimdi görüyoruz ki Bab'ın güvenliği benim için önemli. Hatta Bab önemli. Halep için Bab'ı istiyorum tarzında şeylerini arttırmış. Sağdaki gücünü arttırmış ve bunu yapabilecek bir Şam var karşısında Ankara'nın. Görebildiğimiz evet, kadarıyla da bu kırmızı çizgiyi net olarak hissettiriyor.
Evet, tabii şimdi herhalde burada Rusya'nın rolünü de azımsamamak gerekiyor. Çünkü füze kalkanı şemsiyesini kuran ve bu kurduğu şemsiye içerisinde bir takım aktörlerin hareket imkanı sahibi olmasına da geçit veren tabii ki çeşitli
burada şu önemli bakın
Rusya olsa gerek.
Evet, Halep'le alakalı şu senaryo Ceyda Hanım onu yakalayalım. Ben Halep üzerinde aslında Türkiye'nin bir önerisi var biliyorsunuz. Ankara'nın önerisi ne? Halep'in kuzeyinde belki işte Bab burada o yüzden kritik karşımıza çıkıyor. Halep'in kuzeyinde belki Bab'la da bağlantılı Halep'teki muhaliflerin çekilebileceği bir otonom bölge. Ankara'nın teklifi bu oldu Rusya'ya. Bence Moskova bunu da makul buldu ve kabul etti. Ama sahada işte farklılaşan çıkarlar kapsamında Ankara ile Moskova arasındaki Halep'in kuzeyinde bir Bab'la da bağlantılı muhaliflerin çekilebileceği otonom bölge fikrine Şam yani Esad ve Tahran yani İran karşı çıkıyor. İşte burada bence Rusya'nın da Amerika'nın zaten çok etkisi olmayan bir denklemden bahsediyoruz bu geçiş dönemi nedeniyle. Rusya'nın da sahadaki gelişmeleri çok kontrol edemediği bir dönemde Rusya'nın için bir stratejik karar noktası bu. Ankara'yı mı seçecek yoksa Şam'ı ve Tahran'ı mı seçecek? Evet. Bir samimiyet testi aynı zamanda.
Ama Lavrov çok net konuşuyor. Yani şimdi tabii Suriye'de egemen bir devlet olduğu için bütün sınırlarını temizlemek gibi bir iddiasını da ortaya koyabiliyor. Bunu BM kürsüsüne de taşıyabilirler ve bizim topraklarımız diyebilirler. Bir de tabii maalesef Cumhurbaşkanımız rejim değişikliği gibi bir takım cümleler de kurduğu için her ne kadar geri alınsa da sanıyorum Rusların herhalde Türkiye'ye yönelik güvenleriyle ilgili bir sıkıntı olsa gerek.
Rusya'nın tavrı da biraz ikircikli. Şöyle, Rusya zaman zaman Suriye kuzey hava sahasını Türkiye'ye açıyor, zaman zaman kapıyor. Bakın bu önemli. Yani Afrin'den Bağba yönelik bundan 3 hafta önce bir taarruz oldu biliyorsunuz YPG güçlerinin. O dönemde biz ilk kez Afrin bölgesinin, Bağb bölgesinin hatta Münbiç'in Türk savaş uçaklarıyla bombalanmasını gördük. Ve aslında bir nevi bu bombalama Rusya'nın hava sahasını açması ve onayıyla sayesinde sahadaki Ankara tarafından desteklenen ÖSO unsurları YPG'yi püskürtebildi. Ve Bağb konusunda iki aktör kaldı. Yani Esad ve ÖSO. Evet. Şimdi ise Rusya işte burada bir samimiyet testi bence. Günün sonunda büyük aktör olan Trump'ın tavrı belki önemli. Şu anda gene temel şey. Acaba Trump'la Putin Suriye'nin geleceği konusunda genelde. Özelde ise Suriye kuzeyinin geleceği ve Kürtler konusunda anlaşacak mı anlaşamayacak mı? Bu önemli bir şey bence. Evet. İşte burada da bu şeye göre Ankara'nın bütün hesapları boşa da düşebilir. Evet. Ankara güç de kazanabilir. Ama neticesinde yani iki önemli başat aktör Türkiye'nin ve diğer bölgesel aktörlerin etrafında döndüğü Moskova ile Washington arasındaki ilişkiler şekillendirecek.
Evet. Fakat Elbap'ı herhalde o zaman şunu beklemek lazım. Anlaşılan o ki bütün bu gelişmelerden Türkiye'nin kısa vadede en azından Trump gelene kadar yani bu durumda 20 Ocağı kadar Elbap'ı alma olasılığı yok gözüküyor.
İmkansıza yakın söyleyebilirim.
Evet, Suriye ordusunun Elbap'ı alma olasılığı ise daha yüksek gözüküyor. Burada tabii
Rusya desteklerse.
Evet. Ama şimdi tabii biliyorsunuz Suriye'de yerel ateşkeslerle barış tesis ediliyor her yerde. Pek çok yerde yaptılar ve bütün militanlar da İdlib'e dolduruluyor. Burada da biliyorsunuz biz El-Kaide emirliği var. Şeriat uygulanan bir yer. Evet. Halep'in doğusundan büyük ölçüde El-Kaide ile birlikte hareket eden bir kısım militanlar çıkabilirler. Onu da o öneriyi de sunuyor koridorlarla Rusya. Çıkmak isteyenler, kendilerini El-Kaide'den ayırmak isteyenlere böyle bir öneri sunuyor.
Aynen.
Herhalde oradan İdlib'e ya da belki de taşınabilirler. Evet, taşınma imkanları da açık. Belki de
bakın,
bu pazarlıkları
şimdi
oluyordu.
Yaklaşık o önemli bir nokta. Halep'te yaklaşık net olarak söyleyebiliriz. Kuzeydeki bizim Fırat Kalkanı nedeniyle de kuzeyden Türkiye sıkıştırıyor. Güneyden de Şam sıkıştırıyor Esad. Yaklaşık bir 8 ila 10 bin civarı cihatçı motivasyonu yüksek. Bazılarına göre ılımlı, bazılarına göre cihatçı diyelim. Suriyeli muhalif, silahlı muhalif sıkışmış durumda. Şimdi bunlar ne olacak? Dediğiniz gibi taşımalı sistemle İdlib'e de transfer edilebilirler veya bir şekilde stratejik pazarlıklarla bizim Fırat Kalkanı'na monte de edilebilirler. Evet. İşte burada aslında yani kabaca dinleyicilerimiz şöyle anlasınlar. Suriye'nin geleceğiyle alakalı kritik nokta Halep'in kuzeyi ve Bab. Ve buradaki muhaliflerin geleceği. Bakın şunu da lütfen yakalayın. Dün önemli bir nokta bence. Amerikan Kongresi ki Cumhuriyetçiler ağırlıkta burada biliyorsunuz. İlk kez Amerikan Kongresi Trump'a gerekirse Halep'teki bu muhaliflere omuzdan atılabilen portatif Stinger TH-7 tarzı Memphis dediğimiz hava savunma sistemlerini dağıtma, onları bunlarla silahlandırma yetkisi verdi.
Evet,
bakın bu çok önemli bir şey.
Burada
aynen burada şu anlama geliyor bu aslında. Dinleyicilerimiz net olarak anlasın. Şayet bu muhaliflere biz bu tarz hava savunma sistemleri dağıtıldığını görürsek orada bir aslında uçuşa yasak bölge yakın korumalar için oluşturmuş olacaklar ve muhaliflerin Halep kuzeyinde kalıcılığı kesinleşmiş olacak.
Evet, yani bu sayede Bey, zaten Memped'ler verdiler. Bunun görüntüleri de çok yayınlandı. O yüzden Bunu kongrenin çok gecikmiş olarak otorize etmesi ne anlama geliyor? Ben açıkçası çok da bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Ruslar da çok iyi biliyorlar bunu. Bütün Amerikan halkı da sosyal medyadan görüntülerini bulabilir. Bunu kendileri de açıkladı zaten.
Buradan da şuna gelmek istiyorum. Yani bakın onu takip edeceğiz sizle. Trump iş başına geldikten sonra biliyorsunuz onun net tırnak içinde kullanıyorum. Trump ekibinin radikal İslam, İslami terörle mücadele gibi net. Yani aslında genel itibariyle biz Trump'ı biraz Türkiye'de fazla abarttık ve iyimser vurduk, idealize ettik. Evet. Ama ekibinin görebildiğimiz kadarıyla temel duruşu şu. Yani İslam'ın özünde bir problem olduğu, politik ve ideolojik yönü güçlü bir din olduğuyla alakalı ve İslami terör, işte İslami radikalizm gibi net tanımlamaları var. Şimdi burada aslında Halep üzerinde bu daha da netleşecek. Suriye'de genelde konuşursak Trump yönetimi, IŞİD sonrası Suriye'yi acaba IŞİD'le ve radikal İslamcı örgütlerle silahlı mücadeleyi mi önceliklendirecek? Yoksa Rusya'yı ekonomik anlamda yıpratmak ve askeri anlamda hezimete uğratmak için Rusya'yı Suriye'yi yeni Afganistan olarak mı dizayn edecek? Bakın bu çok önemli bir soru. Yani aslında Trump radikal İslami akımlarla mücadele için Rusya ile ortak hareket mi edecek? Rusya'nın desteğini mi isteyecek? Yoksa tam tersine Rusya'yı, Suriye'yi ekonomik anlamda yıpratabilmek ve askeri anlamda tırnak içinde kullanıyorum, gömebilmek için bu radikal İslami akımları kullanacak mı? Yani buradan da şu tezime gelmek istiyorum. Halep, bu muhalif unsurlar şu anda motivasyonu çok yüksek, orada sıkışmış durumdalar. Afganistan 2-0 halini Amerika getirebilir. O zaman da Suriye'deki çatışmalar bitmesin, lastik gibi sünebildiği yere kadar sünsün tarzında Amerika'nın Rusya'ya yönelik doğrudan, çünkü ilk kez bakın Amerika ile Rusya arasındaki küresel gerilim Kuzey Avrupa'da değil, Doğu Avrupa'da değil, Batı Avrupa'da değil, Suriye'de silahlı bir çatışmaya dönüşmüş durumda. Proksiler üzerinden, teşeronlar üzerinden. Yani aslında bence Trump'ın hangisi için hangisini kullanacağı, Rusya ile ortak hareket radikal İslamcılara karşı, yoksa radikal İslamcıları kullanarak Rusya'yı Suriye'de yıpratmak mı? İşte bu yeni dönemde hangisini seçeceği aslında Türkiye'yi de doğrudan etkileyecek çok stratejik bir karar. Bakalım, göreceğiz.
Göreceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Uzattık birazcık. Sizi dinlemek daha iyi oluyor. Bir bugün şarkısız da kapatacağız. Çok teşekkürler Metin Gürcan. Elbap'la ilgili yorumları için Eksen'e katkılarını ötürü teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim.
Sağ olun. Evet, haftanın ilk gününü projeksiyonla açmaya çalıştık. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Artık şarkılar yarına kalsın.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak.